Petrol Ofisi Maxima Motor Yağları'nın sunduğu Halit Balıkhan ve Turgut Yüksektağ ile Otomobil Adamları hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Halit, acayip bir hafta geçirdik yine.
Evet ya. Yani
otomotiv sektörü aksiyondan geçilmiyor yemin ediyorum. Böyle bir gece yarısı bir haber geliyor.
Ama hep öyle değil mi?
Ama çok uzun süredir hep böyle ya. Hep böyle yani. Hani para, fiyat, hesap, kitap.
Ama uyanıp tutuyor bizi, öyle deme.
Yani bu gece ne yayınlanabilir acaba falan. Hani,
konuşacak konu çıkıyor bize.
Hani biz bu Allah'tan biz programı yaptığımızda cumartesi. Hani bugün bir şey olmaz. Bir
ya sen bunu boş ver de düşünsene Almanya'da böyle radyo programı yapan otomobil üzerine insanlar olsak. Ne konuşacaksın abi?
Oo var ya full teknoloji.
Başka bir şey yok ama.
Full teknoloji var. O onu çıkarmış, bu bunu çıkarmış. Onu testleri bilmem neleri falan. Bir de biz bütün hafta boyunca test yaparız seninle.
Tabii tabii illa
ki. Çünkü bu programı yapıyorsak çok da acayip para kazanıyoruzdur. Bu arada atlamayalım.
Sen delisin
otomobil
herhalde.
Otomobil testleri bilmem neler falan. Yani özel arabalarımız, garajımız bilmem ne. Hep bize şey diyorlar ya. Abi siz Top Gear gibi bir program yapamaz mısınız? Alasını yaparız. Var mı bütçe?
Bütçeyi ver.
Ne kadardı şey Top Gear'ın bölüm başı bütçesi?
Yanlış hatırlamıyorsam 300 bin sterlindi.
Bir bölüm başına.
Evet, evet tabii.
Ver 300 bin sterlini bak neler
bak yapıyorum. Ne yapıyoruz.
Bak neler yapıyoruz.
Bak 13 bölüm anlaşalım ama parayı peşin verin. 4 milyon falan yapıyor o zaman biliyorsun sterlin hem de. Bu yaklaşık 5 milyon euro yapar. 2,5 kırışırız.
Oğlum 5 milyon euro şimdi şöyle bir dakika 10 olunca kolaydı da. 10 olunca kolaydı da işte. Küsuratlar çok bozdu işi. Top Gear falan şeyi de benzetiyorlar. Bir de Tadilat Tamirat diye program var ya.
Ha evet, evet.
Bana çok mesaj geldi. Abi oradaki Mike sen misin? Değilim. Değilim yani hani.
Ya,
beni taklit eden bir adam var orada işte gördüm.
O adam Türkiye'ye bir ara yani beni aradılar bir kere. Dediler ki işte Mike Brewer mıydı neydi adı galiba işte röportaj yaptırmak istiyoruz yapar mısınız ben o zaman Otaber'in yayın yönetmeniyim.
Ben gerçeğiyle yapıyorum
dedim ne yapacağım ya bana ne adamdan yani nedir yani onun yaptığı işin kralını ben şeyde yaptım sanayi savaşlarında yaptım sen o zaman bana röportaj yaptırdın mı bir yerde yaptırmadın hadi kardeşim dedim hadi.
Bak sen işte cool'luk bu ya.
Tabii.
Ben diyorum Halit Balkan kanunları bir, Türkan Şoray kanunları iki. Bu ülkede o iki
ters
tane kanun var. Ya bak nasıl konuyu ÖTV'den falan uzaklaştırıyorum farkındasın. Sanıyorum benim bu programda görevim de bu yani. Hani
ya evet, evet.
Oradan
evet.
Uzaklaştırmak, ortamı yumuşatıp ama bir şekilde ÖTV'ye de getirmek yani.
Mecburen. Zaten Twitter'da iki defa sohbet odası açtık bununla ilgili. Bayağı
onu da öğrendik bu arada. Sohbet odası açmayı da öğrendik.
Onu da öğrendik evet. Evet.
Geçen bir arkadaşım soruyor. Abi akşam yayın var mı diyor. Var dedim. Neredesiniz? Twitter. Ha benim. Oğlum diyor ki biz siz nereden takip edeceğiz? Twitter mı? Radyo mu? YouTube mu? Dedim valla yani.
Instagram mı?
Hani.
Hepsinde varız.
Hepsinde varız valla.
Valla öyle. Varız.
Hepsinde otomobil konuşuyoruz.
Tabii canım. Başka bildiğimiz bir şey yok neyse ki.
Var da konuşmuyoruz.
Yok.
Var yani. Hiç oradan hakkımızı yemeyelim şimdi.
Neyse,
ben bu hafta Galatasaray ile ilgili falan da yazdım ben.
Benim futbolla hiç alakam yok.
Arada bir futbol yani. Programı falan da yapıyorum ya.
Yani hiç ilgimi çekmiyor futbol benim. İşte, maalesef.
Neyse bir ara bu program harici futbolla ilgili görüşlerimi de paylaşırım.
Peki.
ÖTV'ye gelelim mi?
Gelelim hadi.
Geçen gece yarısı kaç gün oldu ya? Çarşamba gecesi mi?
Evet.
Tabii. Çarşamba gecesi. ÖTV'de düzenleme mi diyelim? Matrak güncellemesi de değil. O böyle bir arada bir şey ama senin de benim de sağ olsun Çınar'ın da bugüne kadarki bütün programlarımızda hem YouTube'da hem radyo programında bu mikrofonlarda biz defalarca %50 ve %80 ÖTV dilimi arasında mutlaka yeni dilimler olması gerektiğini 50, 60, 70 ve 80 olarak paylaşımlar olması.
Ya 65 olması... yani 50-80 arasında ya bir tane 65 konulmalı ya da 60 ve 70 konulmalı diye tam 1,5 sene önceden itibaren başlamışız söylemeye.
Evet tahmin ediyorum bir 30 program falan.
Kanıtlarımız var.
Evet,
görüntülüyor evet YouTube'da duruyor hala.
Şeyde de yayınladık onları bu hafta. Tabii. Hem Instagram hem Twitter'da yayınladık. Bak, bunu demişiz zamanında diye.
Bir kere de söylemedik. Sürekli söyledik. Hatta ben bu mikrofonlardan da söyledim.
Burada da söylendi canım. Tabii, yani, mikrofonlarda da söyledik.
Biz yani, olması gerekeni söyledik. Nihayet 1,5 sene sonra olması gerekeni yaptılar. Eksik yaptılar.
Eksik yaptılar ama
geç
yaptılar.
Geç yaptılar ama yapılan iş... En azından 50 ile 80 arasındaki o son dönemde 65 bin liralık bir fark vardı biliyorsun. Ve o da kötü niyetli alım satımlara sebep oluyordu. Piyasayı bozuyordu. Regüle etmek gerekiyordu piyasayı.
Şöyle yapalım Halit. Bizi dinleyenler için de kafa karışmasın. 50 ne 80 ne 60 ne 70 ne bunlar. Konuya vakıf olmayanlar için de çok böyle matematiğe boğmadan adım adım aslında bir anlatalım mı?
Tamam, şöyle
olanı ve geçmişteki şeyi.
Sıfır kilometre otomobillerden malum satın alma sırasında ÖTV alınıyor.
Hı hı.
Ve burada motor silindir hacmi 1,6 litreye 1600 cc'ye kadar olan otomobillerle ilgili bir düzenleme yapıldı. Daha önce %45, %50 ve %80 olmak üzere 3 farklı ÖTV limiti baremi vardı.
Bu da fiyata bağlı.
Fiyata bağlıydı.
Tamam.
Yani örneğin işte fiyatı, vergisiz fiyatı 120 bin liraya kadar olan otomobillerde bu rakam, yani ÖTV oranı %45'ti. 120 bin 1 lirayla 150 bin lira arasındaysa çıplak fiyat, yani vergisiz fiyat %50 ÖTV alınıyordu. İşte oradan sonra da gene bir atlama zıplama pozisyonu vardı 50'den 80'e geçen. 150 bin liranın üzerindekilerden de işte
%80.
%80'e çıkıyordu iş.
Bu son bir yıldır özellikle çok yoğun konuşulan stokçuluk, işte aradaki arabaların çok değerli olması falan. Hepsi o aradaki 50 ve 80 arasındaki
boşluktan faydalanıp
işte otomobili 50'den alıp 80'e satmak faydalanmak.
Çok basit bir mantığı var. %50'nin artık üst sınırına yaklaşmış otomobiller vardı. İşte o zaman 231.500 lira civarında bir rakam ediyordu bu. Sonra ÖTV ve baremler arttırıldı. 265 bin liralara falan geldi ama özellikle o 231.500 döneminde insanlar gidip 230 bin lira civarındaki otomobilleri toplamaya başladılar. Biliyorlar ki küçücük bir euro zıplaması bu otomobillerin fiyatlarını yükseltecek. Dolayısıyla %80 dilimine girecek. O zaman da 300 bin lira yaşayacak.
230 aldığın otomobil bir hafta sonra veya 10 gün sonra 280 olacak. Aynen, 300 olacak.
300 olacak. Tabii bu iştah kabartıcı bir durum. İş orada zaten patladı. O yüzden geç kaldılar diyorum. Neyse, ben şimdi yeni gelen düzenlemeyi bitireyim, ondan sonra eleştirilerimizi söyleyelim. Yeni düzenlemede şöyle bir işe gidildi. Özel tüketim vergisi matrahı daha önce biliyorsun hani bir ara yükseltmişlerdi, bu sefer yükseltmediler. 120 bin lirayı aşmayanlar yine %45 ama burada hiç otomobil yok. Evet, uzun yok. Zamandır otomobil yok.
Yani öyle bir çıplak fiyatlı otomobil yani, şu an yok.
Tamamen kadük bir ÖTV baremi bu. Sonra fiyatı 120 bin lira ile 150 bin lira arasında olanlar daha önce olduğu gibi %50. Matrahta bir değişiklik yapmadılar.
Ki zaten o da aynıydı.
Zaten vardı. Burada da toplasan 3-4 tane model kaldı. O da giriş paketleri.
Bu arada minicik ekleyelim. 2021'de satılan otomobillerin çok büyük bir bölümü de aslında bu %50'lik vergi dilimindeki otomobiller.
Ya
o zaman bu döviz kuru bu kadar yüksek olmadığı için.
Ama 2020'de dediğin doğru. 2021'de çünkü burada zaten çok az araba kaldığı için %80'e çıktı otomobillerin çoğu.
Başlangıçta şeydi ya.
Ya ilk 2-3 ay. O tamamen ama ondan sonra %80'e çıktı çoğu otomobil. Zaten %50'lik otomobil kalmadı neredeyse. Şimdi ek iki tane daha barem var. Bunlardan bir tanesi 150 bin lirayla çıplak fiyatı. 150 bin lirayla 175 bin lira arasındakilerden %60 ÖTV alınacak. 175 bin lirayla 200 bin lira arasında olanlardan da %70 ÖTV alınacak. Daha önce bunlar hep %80'di. 200 bin lirayı geç, 200 bin 1 liradan itibaren çıplak fiyat olan otomobiller yukarıya doğru %80. Motor silindir hacmi 1.6 litreye kadar olanlar için konuşuyoruz, dikkat.
2 litre üzeri zaten konuşulmuyor şu
onlar
anda.
Onlar yok, onlar zaten %100, onlar %220'ler falan var orada kılıyor onlar. Şimdi bu neye yaradı? Daha önce 150 bin 1 liradan itibaren %80'e giriyordu ya. Şimdi %80'deki bazı otomobiller çıplak fiyatları eğer 150 ile 175 arasındaysa %60'a çekildiği için %11 civarında bir indirim söz konusu oldu.
Ucuzladı.
Ucuzladı. Ha, ucuzlamayı sağlayan ne? ÖTV bareminin düşmesi. Bizde çünkü şey karıştırılıyor hep. Hani bütün o otomobil fiyatının otomobil firması tarafından alındığını düşünüyor bazı tüketiciler. Hatayı da orada yapıyorlar. Halbuki işte %60'ı vergi ya. Arabanın o devlete gidiyor. Otomobil firmasının kasasına girmiyor para hiç.
60 artı 18. Tabii ki. Bir de KDV var. Artı ÖTV'nin de KDV'si var.
Ya tabii ki. Ya katlamalı gidiyor bizde her şey. Dolayısıyla burada böyle bir yeni düzenleme yaptılar. Ha, biz 1,5 senedir bunun niye yapılmasını öneriyorduk. Bu arada şunu baştan söyleyelim. Biz ÖTV'ye karşıyız. Bu kadar net.
Bazı yorumlarda şey geliyor ya işte, evet. 50'yi niye kabul ediyorsun, 60'ı niye kabul ediyorsun, ÖTV olmamalı yorumu geliyor ya, evet biz de karşıyız
ya
da.
Biz hayal kurmuyoruz arkadaşlar, gerçekleri konuşuyoruz. Bugünkü şartlarda bu tip ÖTV'lerin kaldırılması zaten mümkün değil. Çünkü dolaylı vergiyle ayakta duruyor birçok nokta devlette. Çok da iyi gelir var bu arada, 60 milyarlar 70 milyarlar falan konuşuluyor. Yani bunun düşmesini de bekleyemezsin çünkü şu anda hükümetin derdi ithalatı kısmak. Eğer ÖTV'yi aşağı çekerseniz ithalat artacak. Hoş, otomobilde şu anda arz problemi var. O da bir ayrı gerçek ama sonuç itibariyle burada bazı dengeleri gözetmek zorunda kalıyorlar.
Peki ikimizin de hatta bu işin içindeki bütün profesyonelin eleştirdiği bir yer var. Oraya da gelelim hani süreyi de doğru kullanmak adına.
Peki buyur başla o zaman eleştirmeye.
İlk eleştirilen nokta şu, evet bu kademeli vergilendirme çok doğru fakat matrahlar aynı kaldı.
Evet.
Dolayısıyla %45'te hiç otomobil yok. %50'de belki birkaç tane otomobil var.
İkisi de kadük aslında.
İkisi de kadük. Yani tamam. 60 ve 70'ten başlıyor aslında. Dolayısıyla beklenen sektörün profesyonelleri ve bu işi bilenleri tarafından beklenen %50'lik baremin en kötü ihtimal 180-200 bin lira aralığından yani başlaması.
45 ve 50'nin yukarıya doğru çekilmesi
çekiliyor olması lazımdı. Aynen yani öyle. 50'yi özellikle baz alarak söylüyorum. Hani 50'nin 180 ya da 200 bin çıplak fiyatlı bir matrah belirlenmesi sektör tarafından bekleniyordu. Ama maalesef o olmadı. Evet. Olmadığı zaman da 45'te otomobil yok. 50'de neredeyse birkaç tane odaya otomobil yok. Vergi otomatikman zaten 60'tan başlıyordu şu anda.
Tabii yani. Normal.
Şey gibi oldu aslında. 50'lik baremde 45 muamelesi görüyor şu anda.
Evet işte kadük kaldı kadük. Bitti. Yani birazcık zam yapılsın. O otomobillerin hiçbiri %50'de kalamayacak. Herkes %60'tan başlayacak hayata. Şimdi bunun da açıklaması aslına bakarsan şöyle yapılabiliyor. Dediğim gibi ithalatı kısma çabası var. Zaten otomobil sayısı, arz sayısı da az. Eğer böyle bir hani %50'yi yukarıya, matrağı yukarıya çekmeye kalktığın zaman insanlar yine bayilere hücum edecek. Yine otomobil yok denecek. Sıralara girilecek. Sonra belki döviz gene yukarı çıkacak. Matrahlar karışacak. Hani bu sene çok yaşandı 2021'de. Yazı işte bekliyorsun 3 ay sonra gelecek otomobil. Bir fırladı euro. Bir sürü insan vazgeçti otomobil almaktan ama 2 ay boyunca 3 ay boyunca da boşuna beklemiş oldu. Bunlar hep sıkıntı.
Yani, o arada otomobillerin fotoğrafları paylaşıldı Instagram'da. İşte tabii, verdi tabii, yakında tabii. Geliyor
tabii.
İşte evimizin yeni çocuğu falan ama tabii onların hiçbir tanesi olmadı.
Olmadı. Ama daha önemlisi hani benim tahminim bu yıl içerisinde bir şekilde matrah düzenlemesi yapılacaktır. Yapılmak zorunda.
Ben onu çok erken beklediğimi söyledim. Sen de 6. ayı falan demiştin. Dün en son konuştuğumuzda.
Bir 6 ay yani beklerler. En az 6 ay beklerler diye düşünüyorum.
Ben de Mart'a kadar olur diye bekliyorum. Böyle ikimizin
o zaman şimdi yaparlar. Şimdi bak arz zaten 3. çeyrekten sonra bollaşmaya başlayacak. Bu çip krizleri falanlar filanlardan bahsediyorum. Yani yılın son çeyreğinde otomobil bollaşmaya başlayacak. Oraya kadar zaten bunu değiştirmenin çok da bir esprisi yok. Otomobil yok çünkü doğru düzgün. O bir gerçek. Diğer taraftan tabii belirlenmiş ÖTV hedefleri var. Ama bir de şu tarafı var işin. İşte eğer otomobil arz fazla olsaydı şu anda onu yapabilirlerdi. Çünkü daha az vergi ama daha çok satışla devlet gene istediği ÖTV gelirine ulaşabilirdi. Fakat şimdi arz düşük olduğu için bunları düşürürse hani %50'nin matrağını yükseltirse az sayıda otomobilden daha az ÖTV almış olacak. Hikaye bana göre bu.
Neyse zaman gösterecek.
Yani ben... Bu arada bir ekim var orada. Hibrit otomobillerle ilgili de bir şey yapıldı, düzenleme yapıldı. Aynı vergi düzenlemesi içerisinde. Elektrikli motorunun gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 santimetre küpü geçmeyen hibrit otomobiller için 3 barem belirlenmişti. Zaten belirlendi. Özel tük yani matrahı çıplak vergisiz fiyatı 130 bin lirayı aşmayanlardan %45 ki böyle bir otomobil olduğunu sanmıyorum. 130 bin lirayla 210 bin lira arasında olanlardan %50. 210 bin lira yaşayanlardan %80 ÖTV alınacak. Peki arkadaş zaten içten yani benzin ve dizel motorlu otomobillerde 50'den 80'e atlaması yüzünden problem yaşandı bu ülkede.
Bunu niye düzelttiniz?
Niye şimdi bunu 45, 50, 80 yaptınız? Nasıl bir mantık
yani
bu?
Yani başlamışken hani elindeymişken hani onu da
ona da 60-70 yap bari. Herkes rahat etsin. Hani niye böyle bir zıplama var orada onu da anlamış değiliz.
Peki bir gün şey gelir mi? Hani tek oran.
Aslında yani.
Her otomobil için tek oran.
Bak ben sana şunu söyleyeyim. Aslında olması gereken motor hacmini tamamen vergi sistemi dışında bırakmak. Tabii. Emisyona göre vergilendirmek. Emisyon artı otomobilin fiyatı kardeşim. Bu kadar basit bu iş. Tertemiz. Dediğin gibi tek oran.
O zaman da en azından fiyatı... büyük hacimli motor da kullanabilirsin yani.
Elbette emisyon zaten biz bunu daha önce kaç defa anlattık.
Kaç defa anlattık.
Yani turbo beslemeli motorun fiziksel hacmini doğru hacim diye kabul eden bir bürokrasimiz var bizim. 1.4 litrelik hacimden 2 litrelik motor gücü alıyorsun ve bunu normal kabul ediyorsun. Halbuki turbo ile aşırı beslenen motorlardan bahsediyoruz ya da kompresörle. O 1.4'e zaten 2 litrelik hacim sıkıştırıyor.
2 ile aynı aslında.
Aynı aslında.
Ama 2'den daha çok vergi alıyorsun 1.4'ten daha az
Ülkemizde bir sürü makine mühendisliği var. fakülte var. Bir tane hocaya sorsunlar, nasıl yani, bu kadar zor değil.
Bence şöyle yapalım, biz bunu da artık daha çok dillendirelim. Daha çok konuştuk ama şimdi bunu da söyleyelim. İşte, belki bir buçuk iki sene sonra bu da olacak.
Emisyona dayalı vergilendirmeye geçildiği anda bu hacim derdi ortadan kalkacak. Japon markaları yıllardır Türkiye'de aslına bakarsan haksız rekabete uğruyor. Çünkü Japonlar turbo beslemeli motordan uzak durdular uzun bir süre.
Atmosferik çalıştılar.
Atmosferik çalıştılar. Hala çalışıyorlar hatta. Atmosferik gidiyorlar. Ama Avrupalılar turbo yaptığı için Avrupalılara kıyak yapıldı resmen. Bir de biliyorsun Japonlarda bir de %10 gümrük vergisi ödüyor adamlar. Evet. Şimdi yazık değil mi ya? Hani nerede rekabet? Geçmiş olsun. 15 senesini yediler Japonlar.
Bence bunu da konuşalım. Bir buçuk senede bunu konuşalım. Bir buçuk sene sonra belki bunda da bir düzelme olur.
Biz olması gerekenleri söylüyoruz evet. Kardeşim. Olduktan sonra söylemeye gerek yok zaten.
Ama şeyden sonra olmadı mı? ÖTV'den sonra. Olduktan sonra biz demiştik diyenden geçirmedi. Ben en azından tabii kanıtlı koydum. Biz demiştik.
İşte tabii.
Kanıtı var burada.
Yani bizim durduğumuz nokta farklı. Biz olması gerekenden bahsediyoruz. Sonuçta oluyor ama biraz geç oluyor.
Biraz geç oluyor. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından... Kia Genel Müdürü Can Ayel, sevgili dostumuz Can Ayel bizlerle birlikte olacak. Kia'nın 2021-2022 hedefleri, piyasanın son durumu vesaire, çok keyifli bir sohbet olacağını düşünüyorum. Ama şimdi kısa bir aranın ardından Otomobil Adamlar devam edecek. Otomobil Adamlar'da ikinci bölümdeyiz. Çok değerli bir dostumuz var. Kia Genel Müdürü Can Ayel bizlerle birlikte. Can Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk Turgut Bey.
Nasılsın Can, iyi misin?
İyiyim Halit. Yani iyi bir yıl olsun dilekleriyle başladık yıla. Zor bir yıl olacak her yıl olduğu gibi. Yani kolay bir yıl oldu mu diye sorarsan da yani hiç hatırlamıyorum.
Valla biz dışarıdan tabii Kia'yı çok iyi gördük 2021'de. Oradan başlayalım mı? Hani biz dışarıdan tabii, çok tabii, iyi tabii. gördük Kia'yı ama tabii. Birazcık da sizden
aslında çok daha iyi olabilirdi. Çok daha iyi olabilirdi Turgut. Bu kriz, çip krizi artı ham madde krizi tüm dünyayı etkileyen doğal olarak bizim markamızı da etkiledi. Oysa yılın başında gerçekten çok iyi bir başlangıç yapmıştık. Hani neredeyse Ağustos'a gelene kadar %3'e yakın bir pazar payımız vardı. Fakat markanın çip krizinden etkilenmesi sonrası doğal olarak bizim adetlerimiz de düştü. Yılın özellikle son çeyreği oldukça kötü geçti diyebilirim. Buna rağmen son 10 yılın en yüksek pazar payıyla kapadık, 2,25. Tabii hani sevindik mi derseniz aslında üzüldük. Çünkü %3'lük bir pazar payını çok rahat elde edebilecektik. Hatta üzerine çıkabileceğimiz bir yıl olacaktı. Buna rağmen son 10 yılın en yüksek pazar payı olması vesilesiyle tabii marka olarak bizi sevindirdi. 2022 yılı için tabii beklentilerimiz çok daha yüksek bunun üzerinde.
Muhakkak. Ben bir de şeye dikkat ettim. Geçen yıl Kia yeni bir logoya geçti. Yeni bir kurumsal kimliğe dönmeye başladınız. Bu arada bazı modelleri getiremediniz. Mesela Cerato'da problemler yaşandı. Buna karşılık Stonic yıldız modeliniz oldu. Sport içi zaten hep öyleydi. Sorento'nun yenisi gelecekti ama anladığım kadarıyla üretim problemleri yüzünden getiremediniz gibi bir
bu
çok
yıla
şey
kaldı. Evet, tabii. Çok dalgalı bir 6 ay geçirdiğinizi söyleyebilirim. Yani ya normalde sport içi lansmanının.
Picanto bile gayet başarılı bir seneydi yani bence.
Tabii segmentinde 2 yıldır birinciliği elde ediyor Picanto. Biraz hani o segment bazında, ürün bazında da bilgi vereyim size.
Lütfen.
Yani şimdi 2022 yılı bizim için bütün değişimlerin bir araya geldiği bir yıl olacak. Marka 2021 yılında ciddi bir kimlik değişikliğine gitti. Logo değişti, renkler değişti, kurumsal kimlik baştan aşağı yenilendi. Biz de globaldeki bu değişikliklere paralel Türkiye'de çalışmalarımıza başladık. Web sitemizi yeniledik, logomuzu yeniledik. Araçlardaki biliyorsunuz Kia logoları yenilendi, artık yeni logoyla geliyor bütün araçlarımız üretilen. Renklerimiz değişti. Ciddi bir planlama yaptık Avrupa ile işbirliği içinde, Frankfurt'la işbirliği içinde. Özellikle metropol şehirlerde, büyük şehirlerde İstanbul'dan başlayarak 2022 yılında İzmir, Ankara, Bursa bayilerimizin tamamını yenilemek istiyoruz. Yeni kurumsal kimlikle tanıştırmak istiyoruz müşterilerimizi. Bu anlamda bayi geliştirme departmanı çok yoğun bir çalışma sergiliyor. Eş zamanlı onun üzerinde proje var şu an. Bu arada yeni açtığımız Anadolu'daki bayilerimizi de yeni kurumsal kimliğimize uygun açıyoruz. Bunun ilk örneği Van oldu aslında. Van'da uzun yıllardır yoktuk. Van bayimiz 2021 yılında yeni kurumsal kimlikle hizmete girdi. Önümüzdeki 6 ay içinde tekrar Kia ile buluşturacağımız iller var. Eskişehir, Kayseri, Samsun, ki buralarda 3 yıldır hizmet veremiyorduk. Buralarda da çok güçlü bayi dostlarımız sağ olsunlar ki tercih ettiler yeniden. Buralarda yeni kurumsal kimliğe ilişkin yapılanma sürüyor. 6 ay içinde buralarda yeni KİA'yı göreceksiniz. 2023'ün sonuna kadar tüm Türkiye'deki 39 KİA bayimizi yeni kurumsal kimlikle hizmete almak istiyoruz. Kolay olmayacak. Yani 2 yıl içinde bir markanın tüm Türkiye teşkilatını yenilemek gerçekten aslında zor bir iş. Bir yandan bu devam ediyor. Yani kurumsal kimliğe paralel yapılanma devam ediyor. Bir yandan yeni modellerin hazırlıkları yapılıyor. Halit'in biraz önce söylemiş olduğu gibi amiral gemimiz olan çok uzun yıllardır en çok sattığımız model olan Sportage yeni yüzüyle Mart ayında satılmaya başlanacak. Lansmanını inşallah Mart ayında yapmak istiyoruz. Ocak ayı içinde üretimler gerçekleştirebilirsek ve Şubat ayı içinde. Şubat sonunda araçlarımız gelir. Yine Ocak ayı içinde uzun süredir beklediğimiz yeni Sorento'yu inşallah üreteceğiz ve bayilerimize Mart ayı içinde getireceğiz. Onu da lansmanını Sportage'la beraber yapacağız. Markanın iki tane önemli aslında değişikliği var. Bir, tüm dünyada, Türkiye'de de aslında buna paralel SUV segmentindeki artış. SUV segmentinde çok fazla sayıda oyuncumuz var ve bunların birçoğunu bu yıl içinde Türkiye'de satışa sunacağız. Başta Sportage olmak üzere Sorento. İkinci yarı yılda yenilenecek olan Exceed modelimiz var. İki yıldır Türkiye'de satıyoruz. Exceed'in makyajlı modelini satmaya başlayacağız. Stonic, Halit'in biraz önce vurguladığı gibi bizim için çok önemli bir model haline geldi. Hepimizin çok iyi bildiği gibi Türkiye'de düşen gelir seviyesi sebebiyle özellikle insanlar A ve B segmentindeki araçlara daha yoğun ilgi gösteriyorlar. Burada da bizim 3 yıldır yatırım yaptığımız ve aslında çok isabetli olduğunu düşündüğüm Güçlü Üçlü ismiyle reklam filmlerini de çektiğimiz Anadolu Efes basketbol oyuncularıyla beraber Picanto, Rio ve Stonic modellerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bunlar bizim en çok satacağımız modeller 2022 yılında da. Ama Stonic gerçekten amiral gemisi oluyor, gözüken o. Sportage'in yerini alıyor. Dediğim gibi biraz Türkiye'deki düşen gelir sebebiyle insanların Sportage'den ziyade Stonic'e ulaşımı daha kolay olacak. Bunu görüyoruz ve ağırlıklı olarak bu üç modelimize yatırım yapıyoruz. Keza markanın geçen sene açıklamış olduğu 2025 stratejisi var. 25 milyar dolar yatırımla 11 tane yeni sadece ve sadece elektrikli modeli pazara sunma hedefi. Ki yeni hedeflerden bir tanesi de 2030 yılına kadar markanın satacağı otomobillerin %50'sinin elektrikli olması planlanıyor. Buna paralel yapılan ilk ürün olan EV6 geçen sene içinde Avrupa'da satışa sunulmuştu ve inanılmaz beğeni kazandı. Sürpriz bir şekilde aslında biz 2023 yılında getiririz diyorduk ama bu yıl içinde vermeyi taahhüt ettiler. Eğer yapabilirsek bunu ilk 6 ay içinde özellikle Mayıs Haziran'a yetiştirmeye çalışıyoruz. Türkiye'de özellikle elektrikli araç tüketicilerin hizmetine sunmak istiyoruz, satışa sunmak istiyoruz. Yine tamamen sıfırdan tasarlanan Niro modelimiz, elektrikli Niro modelimiz ki daha önce satılan hibrit modelimizi hatırlarsınız o konvansiyonel kasa üzerine değiştirilmiş bir araçtı.
Evet.
Fakat bu tamamen sıfırdan tasarlandı. Şasesi elektrikli. Böyle olunca da tamamen yeni bir otomobil diyebileceğim Niro'yu da yılın son çeyreğinde Türkiye'ye getireceğiz. Bu da yeniliklerden bir tanesi. Keza Cerato 3 yıldır satamıyoruz. Türk tüketicisine sunamadığımız ürünlerimizden bir tanesi. CS'den hala kan kaybetmesine rağmen Türkiye'deki en büyük segment olmaya devam ediyor. İnşallah bir aksilik olmazsa Nisan ayından itibaren Cerato'yu da satmaya başlıyoruz. Bu da açıkçası bizi çok sevindiriyor. Çünkü 13'ün üzerinde modeli Türkiye'de bu yıl satışa sunuluyor olacağız. Hiç bu kadar renkli bir portfolyoya sahip olmamıştı Kia. Bir yandan yenilenen kurumsal kimliğimiz, bir yandan tüm ürün gamının yenilenmesi, yeni modellerimiz. Gerçekten çok güzel, renkli bir yıl olacak Kia açısından Türkiye'de. Ben de çok merakla bekliyorum. Bakalım neler yapacağız.
Biz de merakla bekliyoruz. Bu arada ben biraz detay sorayım o zaman. Mesela şimdi Sorento'nun bir hibrit motorla geldiğini biliyoruz.
Evet, 230 beygirlik 1.6 benzinli motorla.
Yani artık hani elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde devam ediyor tüm dünyada. Türkiye'ye de yansımaları başladı tabii.
Tabii.
Peki Sportage da motor seçeneklerinde hibritle karşılaşacak mıyız?
Tabii ki onu da söyleyeyim, o güzel oldu. Öncelikle benzinli motorla başlıyoruz. İlk üretilen araçlarımız benzinli. Hemen arkasından Şubat ayında dizel üretimi de başlayacak. Yani Mart ayında benzinli, Nisan ayında dizel, bir aksilik olmazsa pazara sunacağız. Ve hibrit versiyonunu da yılın ikinci yarısında satışa sunacağız Türkiye'de. Yani 3 tane farklı şeyimiz olacak, Sportage'da seçeneğimiz olacak.
Biz bu yılın başında, bu yılın derken 2021'in başında Stonic için özel program yapmıştık, hatırladın mı?
Evet tabii.
Yani böyle bir, tabii. Hani şey, geriden geliyor bir değeri sonradan anlaşılan otomobil gibi bir şey ve senin yıldızlarından bir tanesi oldu. 2021'in hemen başında yapmıştık.
Ya bazen tüketiciler belli marka modellere çok kapılıyor. Yani bizde biraz da biliyorsun komşu endeksi var ya. Komşu ve arkadaş endeksi. Halbuki onların ihtiyaçlarına gerçekten iyi cevap verebilen başka modeller de var. Stonic bunlardan biriydi ve fark edildi.
Bu arada şeyi söyleyeyim. Picanto hariç bahsedilen otomobillerin tamamını 2021'de kullandım ama benim favorim X-Seed'di.
X-Seed değil mi?
X-Seed'i ben çok çok beğenmiştim ya.
Tarzı farklı bir otomobil gerçekten. Gerçekten farklı.
Makyajlı kasasını da inşallah ikinci yarı yılda satışa sunacağız. Tekrar kullandırırız size.
Heyecanla bekliyorum.
Peki o zaman şunu sorayım Can. Bu işte çip krizi, işte yok magnezyum krizi vesaire filan, genelde son çeyrekte bu işler çözülecek ve arz artacak diye konuşuluyor. Kia tarafında bununla ilgili bilgilendirme var mı hiç?
Bizim durumumuz sanki biraz daha iyi gibi gözüküyor. Özellikle Mart ayından itibaren yoğun bir araç tedariğimiz var. Mart, Nisan, Mayıs aylarında evet oldukça elimiz zengin olacak. Hem yeni modeller hem de üretim fazlalığı sebebiyle eğer yani pazarda o boşluğu bulabilirsek rekor satışlar elde edebiliriz. Ama tabii ki tüm markaların nasıl planlar yaptığını bilmiyorum. Belki diğer markalarımız da eş zamanlı olarak araç getirebilir ama bizim Mart ayından başlayarak elimizde ciddi sayıda araç olacağını söyleyebilirim.
Çok güzel. Peki o zaman şu iki gün önce hani bir anda ÖTV'de yapılan değişiklik var. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Bu yeni ÖTV baremleri ne getirir, ne götürür? Zamanlaması doğru muydu ya da matrahlar yükseltilmeli miydi? Nedir senin yorumun?
Yani şöyle, yapılan her düzenleme tabii ki sektör için faydalı. Araç satışlarını arttırmak, fiyatları düşürmek üzerine yapılan düzenlemeler tabii ki çok pozitif buluyorum. Tabii orayı direkt etkileyen en önemli faktör kur seviyeleri.
Evet.
Yani kur seviyelerindeki dalgalanma önlenemezse yapılan düzenlemeler birkaç ay içinde anlamsız hale geliyor. Umarım stabil hale gelir kur Türkiye'de. Yani konuşmaktan çıkarız önümüzdeki aylarda ki bu yapılan düzenleme de anlamlı olur. Şu an bizim açıkçası iki tane modelimiz pozitif anlamda etkilendi. Yani Picanto zaten %50 ÖTV bareminde satılıyordu. Yine %50 ÖTV bareminde satılmaya devam edecek. Rio ve Stonic'in belli modelleri burada 80 ÖTV diliminden 60 ve 70 ÖTV dilimlerine geçtiler. Yani umarım hani vurguladığım gibi kurdaki dalgalanma pozitif anlamda, yani düşüş anlamında etkiler de bu fiyat düşüşleri kalıcı olur. Aksi takdirde yükselen kurla beraber birkaç ay içinde yine bu modeller yukarı doğru hareketlenmeye başlar. Yukarı baremlere geçmeye başlar. Yapılan düzenleme de etkisini yitirir.
Peki,
yani böyle bir şey var.
Peki 2022'de Türkiye pazarı sence kaç gerçekleşir? Hani çok zor bunu söylemek, hepimiz biliyoruz ama.
Evet, gerçekten çok zor ama ondan ziyade biz kendi modellerimize fokus oluyoruz. Yani şey yaparken, planlama yaparken, yani pazar 707 binde olsa beni şaşırtmaz, 800 binde olsa şaşırtmaz ama 600 binde olsa şaşırmam yani. O kadar değişkenlik arz ediyor. Geçen yılı hatırlayın, 2021'i.
Tabii.
İlk 6 ayındaki her ay bir önceki yıldan çok çok yüksek giderken çip krizi ve ham madde krizi sebebiyle azalan üretimler sebebiyle neredeyse arka arkaya 5 ay 60 binlik pazar oldu Türkiye'de.
Evet.
Yani herhalde çok uzun yılların en kötü Aralık ayını geçirdik mesela.
Yani Aralık ayı
Türkiye'nin rekor ayıdır.
Kesinlikle, yani çok ciddi düştü. Yani
tabii
orta 10
yıllık ortalamalar 90 binin üzerindedir. Biz yine 60 bin araba satabildik. Bu anlamda 2022 yılındaki kur, faizler, genel bizim sektörü belirleyici olan şeyler, elementler bunlar. Eğer biraz istikrarlı hareket edebilirse, yani faizler aşırı yükselmez, kur stabil kalabilirse, biz yine 750 binlik bir pazar bekliyoruz en azından.
Yani ben şunu hatırlıyorum, geçen yılın ilk 6 ayında 1 milyona gidiyor pazar diye konuşuluyordu.
Tabii.
Hatta 100'ler falan konuşuluyordu.
Tabii.
Evet, yani şey gibi oldu, ütopya gibi oldu Türkiye'de 1 milyonluk pazar. 20 senedir bunu konuşuyoruz. İnşallah 2022 ya da 2023 yıllarında bu pazarı görürüz.
Peki Kia'nın 2022'de bir satış hedefi, bir rakam, onu söyleme şansımız var mı Can Bey?
3 milyonun üzerinde araç satmayı hedefliyor marka. 2.8 milyon araç sattılar 2021 yılında. 2022 yılında 3 milyonun üzerine çıkarmayı hedefliyorlar. Yani biz de buna paralel bu yeni modellerimize de özellikle çok güveniyoruz. Bir de bunun dışında A ve B segmentindeki güçlü oyuncularımız Picanto, Rio ve Stoney'e, keza ticari araçtaki Bongo modelimize bu yıl ciddi güveniyoruz ve buradan ciddi adet alacağımızı düşünüyoruz üretimden. Yaptığımız görüşmeler üreticimizle bu minvalde gerçekleşiyor. Yapabilirsek yani bir %3 pazar payını bu sene artık gerçekleştireceğimize inanıyorum ülkede de.
Valla başarılar diliyorum ben de. Bu kadar çok yeni model, bir de Mart ayından sonra da arz problemi çok yaşamayacağınızı söyledin. Dolayısıyla yolunuz açık olsun diyorum 2022'de.
İnşallah diyoruz.
Biz de Mart ayından itibaren bol bol Kia testi yapacağız gibi görünüyor bize de.
Öyle gözüküyor. Bol sayıda aracı size test ettireceğiz. Hem yeni Sportage, Sorento, elektrikli EV, Niro, EV6 Niro ve Exit, makyajlı Exit ve Cerato. Yani 6 tane modeli.
6 tane testimiz
test
var.
Bu yıl Kia yılı olabilir Türkiye'de.
Peki, çok çok teşekkür ederim Can.
Ben çok teşekkür ederim Ali.
Çok güzel bilgiler verdin. Sesin de keyifli geliyordu. Buna da çok sevindim açıkçası.
Moralimizi hep yüksek tutmaya çalışıyoruz. Yani
aynen,
başka şansımız yok.
Aynen, enseyi karartmıyoruz hiçbir zaman.
Tabii ki.
Kolay gelsin diyorum. Tekrar teşekkür
ederim. Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum. Harika bir program yapıyorsunuz. Hep devam etsin.
Teşekkürler. İyi hafta sonları.
Görüşmek üzere.
İyi hafta sonları. Hoşçakalın.
Otomobil Adamlar'da son bölümdeyiz. Halit, ne zamandır test yapmıyoruz değil mi? Test yapıyoruz da mikrofonları da anlatmadık.
Artık çok doluydu ya son birkaç haftamız. O yüzden.
Hem doluydu hem de böyle sene geçişi falan var ya. Tabii, hani tabii. Ama bu haftadan itibaren artık şey başlıyor. Önümüzdeki hafta şey geliyor bir kere. Kaşkay geliyor.
Tabii. Yani, yeni modeller. Bu yeni modeller. Bu önümüzdeki bayağı bir kalabalık olacak aslında.
Ardı ardına gelen modeller var. Dolayısıyla çok test
ama
var.
Bunlar da geçen sene gelmesi gerekip gelemeyen modeller arasında. Mesela Kaşkay, mesela Sportage falan, hani baktığında bakalım ya bu sene inşallah
spor işler, Kaşkaylar falan çok çok dolu dolu dolu bir,
ya bir de işte araç bulabilseler rekabet olacak. Şu anda rekabet söz konusu değil, kim ne bulursa onu satıyor. Neyse,
tamam, ne anlatıyoruz bugün
abi? Seat Ibiza 1.5 TSI FR.
FR
henüz daha, hani ben bu otomobili kullandığımda satışa sunulmamıştı. 1 litre turbo motorla satılıyordu. Style donanımla filan. Şimdi bu gelecek bu yakınlarda. Bir kere şunu söyleyeyim. Türkiye'de Seat deyince herkesin aklına Leon geliyor. Yani o bayağı, hani tek modeli olsa Seat'ın, ayakta tutar Seat'ı. O kadar iyi satan bir model Leon. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da öyle. Fakat ben Ibiza'nın sadece bu nesli değil, bundan önceki neslinde de hak ettiği yeri bulamayan bir model olduğunu düşünüyorum. Şimdi Volkswagen grubu içerisinde her markanın bir görevi var biliyorsun. Seat da aslına bakarsan genç tüketicilere giden bir marka. Leon da bunu iyi yakaladılar. Daha sert süspansiyon, işte daha çevik bir otomobil. Performans anlamında tatmin edici. Daha sivri hatlar. Hani daha sportif bir marka imajını çok iyi oturtmuştu. Aslında Ibiza da öyle. Ama Türkiye'de hani tabii bazı baskın modeller var. Bunların arasından sıyrılamadı. Belki yeteri kadar adet alamadılar vesaire, onu bilmiyorum ama mesela bu son kullandığım FR bana göre bu sınıfta, yani B segmenti hatchbackler arasında en etkileyicilerden bir tanesi. Ya iç mekan falan kalitesi çok yükselmiş. Bu arada daha önce kalitesi biraz daha düşüktü. Çok takır tukur bir otomobildi vesaire ama şimdi daha da olgunlaşmış ve fiyatını daha çok hak eder pozisyona gelmiş bana göre. Ve tabii FR deyince de işler biraz enteresan bir noktaya gidiyor. Çünkü FR biliyorsun Leon'da da var. Ve onunla da ünlü oldu.
FR deyince Leon geliyor zaten.
Tabii direkt o geliyor insanların aklına.
Ama şey gibi, hani Leon, FR vesaire. Sonra bu Cupra'nın da markası.
Cupra zaten Seat'ın içinden
çıktı. Seat'ın içinden çıktı tabii. Falan hani.
Yani şöyle söylemek lazım. Seat'ın GTI'ları Cupra diye tanınırdı. Evet. Cupra'yı marka haline getirdiler. Orada bir boşluk var aslında evet. Şu anda. Şimdi benim kullandığım Ibiza FR'ın teknik verilerine bakmak lazım. Bir de yenilenmiş bir otomobil bu arada. Boyutlarına bakınca zaten aşağı yukarı kendi segmenti içerisindeki ortalama bir noktaya oturduğunu görüyoruz. Yani son dönemin alışıldık değerlerini sunuyor. Mesela boyu 4059 milimetre, aks mesafesi 2564 milimetre gibi. Tam B segmentinde yer alan bir otomobil. Yani 4100'e kadar yolu var B segmentinin biliyorsun. Hatta 3900'lerde olan B segment otomobiller de var filan. O yüzden ortalamaları tutturuyor diyorum. Ama tabii kaputunun altındaki motor çoğumuzun tanıdığı, hani Volkswagen grupta olup hani araç kullanıp da denk gelmeyenin az olduğu 1,5 litrelik TSI motor. Evo versiyon diyorlar buna. 150 beygir güç üretiyor. Gayet iyi.
Gayet
bir de B segmenti bir otomobil. Şöyle söyleyeyim sana, hatırla 90'larda hani GTI'ler 150 beygirdi zaten 2 litre motordan. Burada 1,5 litre turbodan geliyor bu motor gücü. Maksimum tork da 250 Nm üstelik 1500 devirden itibaren 3500 devre kadar da sabit.
O da
yani
güzel.
Kesintisiz hızlanmalar, alt devir canlı. Ya, bu iyi bir motor zaten, yani bunu her zaman söylüyoruz. 7 ileri DSG şanzımanla sunuluyor. Yani çift kavramalı otomatik şanzımanla sunuluyor. Bu şanzımanla ilgili yıllar içerisinde bir takım şikayetler hep oldu. Ama bu DSG'ye özgü değil sadece. Kuru tip çift kavramalı otomatik şanzımanlar sıkışık trafikte kullanıldığı takdirde, sürekli ve yanlış kullanıldığı takdirde problem yaratmaya gebedir. Markadan bağımsız söylüyorum bunu. Kullanmayı bilmek gerekiyor çift kavramalı otomatik şanzımanları. Bunun altını çizerek söylüyorum. Fakat bu şanzımanların avantajı ne? Aslında otomatik şanzıman değildir bunlar. İki tane manuel şanzımanın birleşiminden oluşur. O yüzden çift kavrama, yani çift debriyajı vardır. Ama bu elektrohidrolik olarak kontrol edilir bilgisayar tarafından. Yani çok hızlı vites değiştirir.
Yani şu mu? Debriyaj balatası değiştiririz ama iki tane birden değiştireceksin.
Ya duruma göre evet. Duruma göre evet.
Yani.
Orada hangi debriyajın daha çok kullanıldığı, yani bir ve ikinci vites geçişleri çok önemli orada. O yüzden sıkışık trafikte mesela bizde şey vardır ya, yavaş yavaş arabalar yürür ya sürekli böyle hafif. İşte onu yapmayacağım. Mutlaka tam kavrama yapmasını sağlaman lazım. Neyse. Tabii. Bunlar detay.
Nasıl ama böyle dokununca böyle harita o bölüm var ya, orayı böyle, o yarayı acık kaşıyınca böyle.
Tabii canım.
Direkt konuşmaya başlıyor. Ibiza'dayız. Ibiza'dayız evet, hatta.
Performans verileri oldukça başarılı. Saatte 100 kilometre hızda 8.1 saniyede çıkıyor. Oldukça iyi. Son hızı da saatte 216 kilometre. Baya baya iyi. Yani bu açıdan bakıldığında. Yakıt tüketim verileri de hiç kötü değil bu arada. WLTP denilen yeni ölçüm sistemine göre 5.7 ile 6.4 litre arasında değişiyor. Birisi az yükte, yani az gazlayarak, birisi daha fazla yük üzerinde olarak yapılan ölçümler. Ve dedim ya hani Seat genç otomobil ya. Yani yol tutuş anlamında, çeviklik anlamında, hani gaza bastığında gelen tepkilerin çabukluğu anlamında çok keyifli bir otomobil. Ya yani ben hakikaten sevdim.
Bir önceki şeyde versiyonda genç otomobil ama tasarım çok böyle genç otomobil gibi değildi. Belki oradan da mesela Leon gibi değildi tarzı.
Evet, biraz daha şey kalıyordu, sönük kalıyor olabilir. Şimdi daha şey, hani yolda fark ettiriyor kendisini.
Oradan kaybetti yani, yoksa Leon alan bir tayfanın hani Ibiza'yı da gidiyor olması lazım ama ikisi arasında görsel olarak çok fark vardı.
Yani
sen tasarıma çok takılmıyorsun biliyorum ama hani.
Ama gene bu otomobil tabii çok daha olgun, çok daha sportif görünüyor ama kullanım hisleri açısından gerçekten beğendim ve eskisi kadar da takır tukur değil, onu söyleyeyim. Yani konfor anlamında da bir şeyler eklenmiş otomobile. B segmentinde keyifli sürüşe sahip otomobil arayanlar için söylüyorum bunu. Ibiza'ya bir baksınlar derim.
Evet, Ibiza'ya bir bakalım. Evet. Ama onun da bir testini biz de yayınlayalım, çekelim.
Tabii ki.
bir programın daha sonuna geldik. Zaman su gibi akıp geçti yine.
Aynen öyle.
Keyifli bir otomobil sohbeti oldu. ÖTV'den başlayıp Ibiza'dan çıktık.
Doğru.
önümüzdeki hafta yine cumartesi saat 14'te Türkiye'nin Kafa Radyosu, Kafa Radyo mikrofonlarında birlikte olmak umuduyla dinleyen, değer veren herkese çok teşekkürler. Hoşçakalın, iyi hafta sonları.
Hoşçakalın.